10. ayrım. Maureen korkuyla ne oldu diye soruyor. Çünkü yıllardır oyuncuları yönetmekten edindiği deneyimle bu adamın yüzünün profesyonel bir katilin yüzü olduğunu sezinliyor. Buz gibi bir bakışı var adamın. Adam Maureen'in çıkaramadığı bir şiveyle biliyorsun ne olduğunu diyor. Onun kötüleşmeye başladığını gördüm. Peki ama ne oldu? Adamın eli hala ceketinin içinde. Maureen o anda bu önemsiz olayı büyük bir olanağa dönüştürme şansını yakalayabileceğini geçiriyor aklından. Yardım edebilir miyim onunla birlikte gitsem? Ceketin içindeki el gevşer gibi oluyor ama gözler Maureen'in hiçbir hareketini kaçırmıyor. Ben de sizinle geleyim. Javits Wild'ı tanıyorum. Arkadaşıyım onun. Adam hiç bitmeyecekmiş gibi gelen bir anlık bir duraksamadan sonra hiçbir şey söylemeden dönüp dışarı çıkıyor, bulvara doğru yürüyor. Maureen'in beyninde şimşekler çakıyor. Bu adam neden onun ne olduğunu bildiğini söyledi ve neden birden onunla ilgilenmekten vazgeçti. Öteki konuklar canavar düdüğünün sesi dışında hiçbir şey fark etmediler. Sokakta bir şeyler olduğunu sandılar herhalde. Canavar düdüklerinin neşeyle, güneşle, içkiyle, bağlantılarla, güzel kadınlar ve yakışıklı erkeklerle, soluk yüzlüler ve yanık tenlilerle hiçbir ilgisi yoktur. Başka bir dünyaya aittir canavar düdükleri. Kalp krizlerinin, hastalıkların, cinayetlerin dünyasına. Buradaki insanları zerre kadar ilgilendirmezler. Maureen'in başı fırfır dönmeye başlıyor. Javits'in başına bir şey geldi ve bu büyük bir fırsat olabilir. Maureen kapıya koşuyor ve bulvarın trafiğine kapatılmış tarafında canavar düdüklerini öttüre öttüre hızla uzaklaşan bir ambulans görüyor. Çadırın girişindeki korumalardan birine o benim arkadaşım diyor, onu nereye götürüyorlar? Adam ona hastanenin adını söylüyor. Maureen hiç düşünmeden bir taksi yakalamak için kendini sokağa atıyor. 10 dakika sonra yüklüce bir bahşiş alma umuduyla otel kapıcılarının çağrıldıkları dışında kentte hiçbir taksi olmadığını fark ediyor. Çantasında hiç para olmadığından bir pizzacıya girip yanındaki haritayı gösteriyor ve hastaneye ulaşmak için en az yarım saat koşması gerektiğini öğreniyor. Kendini bildi bileli koşuyor zaten. Yarım saat daha koşsa ne olur ki? 12:53. Günaydın. Herhalde tünaydın demek istiyorsun diye karşılık veriyor kızlardan biri. Çoktan öğlen oldu. Her şey Gabriela'nın tahmin ettiği gibi. Beklemekte olan öteki 5 kadın da en azından fiziksel olarak ona benziyor. Ama hepsi de boyacı küpüne girmiş gibiler. Etekleri kısa, göbekleri açıkta. Ya cep telefonlarıyla uğraşıyorlar ya da ellerindeki metinlere bakıyorlar. Hiçbiri konuşmuyor çünkü aynı güçlükleri yaşadıklarını, hiç yakınmadan aynı zorluklarla karşılaştıklarını, aynı darbelere boyun eğdiklerini biliyorlar. Hepsi de hayallerin bir gün gerçek olabileceğine, hayatın her an değişebileceğine, doğru anın bir yerlerde kendilerini beklediğine ve bunun irade güçlerinin sınanmasından başka bir şey olmadığına inanmaya çalışıyorlar. Hepsi de kızlarının sonunda bir fahişe olup çıkacağına inanan aileleriyle kavga etmişler belki de. Hepsi de sahneye çıkmış ve seyirciyle yüz yüze gelmenin, bütün gözlerin üzerlerinde olmasının azabını ve coşkusunu yaşamıştı. Havadaki elektriği hissetmiş ve sonunda alkışları duymuştu. Bir gece süper sınıftan birinin seyirciler arasında olacağını, oyundan sonra kendilerini soyunma odasında ziyaret ederek bir akşam yemeğine davet etmekten, telefon numaralarını istemekten ya da kuru kuruya kutlamaktan çok daha önemli bir şey söyleyeceğini yüzlerce kez hayal etmişlerdi. O davetlerden birkaçını kabul etmişler ama her seferinde kendilerini zaferlerine bir zafer daha eklemekten başka bir şey düşünmeyen, güçlü ve yaşlıca bir adamın bütün enteresan erkekler gibi evli yatağında bulmuşlardı. Hepsinin de kendi yaşlarında bir erkek arkadaşı olmuştu. Ama evli mi, bekar mı oldukları sorulduğunda hep aynı yanıtı vermişlerdi. Serbestim, hiçbir bağım yok. İplerin kendi ellerinde olduğunu sanıyorlardı. Kendilerine hep, belki yüzlerce kez, gerçekten yetenekli oldukları söylenmişti. Yeter ki yeteneklerini gösterebilecekleri fırsatı yakalasınlar. Hayatlarını değiştirecek insan karşılarındaydı işte. Zaman zaman buna inandıkları da olmuştu. Kendilerine aşırı güvenmenin ve iplerin kendi ellerinde olduğunu sanmanın tuzağına az düşmemişlerdi. Ta ki ertesi gün kendilerine verilen telefon numarasını aradıklarında, karşılarına patronuyla asla konuşturmayan aksi bir sekreter çıkıncaya kadar. Başlarına geleni, nasıl aldatıldıklarını, magazin gazetelerine satacaklarını söyleyerek tehditler savurmuşlar ama hala sinema dünyasıyla köprüleri atmamalıyım diye düşündükleri için bunu hiçbir zaman yapmamışlardı. Belki birkaçı Gabriela'nın Alice Harikalar Diyarı'nda deneyimini de yaşamıştı. Şimdi de ailelerine sandıklarından çok daha yetenekli olduklarını kanıtlamak istiyorlardı. Aileleri hiç kuşku yok ki kızlarını reklam filmlerinde, kentin çeşitli yerlerindeki afişler ve billboardlarda birçok kez görmüşler ve ilk başta biraz karşı çıksalar da kızlarının o parıltılı şan şöhret dünyasına adım atmak üzere olduğuna inanmışlardı. Buradaki kızların hepsi de hayallerinin gerçekleşmesinin mümkün olduğuna, yeteneklerinin bir gün mutlaka anlaşılacağına inanıyordu. Yine de tek bir sihirli kelime vardı, bağlantılar. Fotoğraflarının bulunduğu albümlerini kana gelir gelmez her yere dağıtmışlardı. Şimdi gözleri cep telefonlarındaydı. Açılışlara davet edilmeyi bekliyorlar, davet edilmedikleri açılışlara girebilmek için ne mümkünse yapıyorlardı. Birinin kendilerini akşam partilerinden birine çağırmasının hayalini kuruyorlardı. Ama en büyük hayalleri ödüllerin en büyüğünü elde etmek, Kongre Sarayı'ndaki kırmızı halının üstünde yürümeye davet edilmekti. Ne var ki, belki de hiç gerçekleşmesi mümkün olmayan bir hayaldi bu. O kadar güçlü ki akıllarından geçirmeye bile çekiniyorlardı. Düş kırıklığına uğrayacak olurlarsa en mutsuz anlarında bile mutlu görünme yeteneğini yitirmekten korkuyorlardı. Bağlantılar. Pek çok yanlış insandan sonra işlerine yarayacak bağlantıyı buldular. O yüzden buradalar. Böyle bir bağlantı Yeni Zelandalı bir yapımcının onları çağırmasını sağlamıştı. Hiçbiri neden çağrıldığını sormamıştı. Tek bildikleri tam zamanında orada olmaları gerektiğiydi. Çünkü kimsenin kaybedecek vakti yok. Hele film endüstrisi işindekilerin hiç. Kaybedecek vakti olanlar bekleme odasındaki 5 genç kadın cep telefonlarına ve mecmualara dalmışlar. Daha sonraki saatlerde bir yere davet edilip edilmediklerini anlamak için mesajlara bakıyorlar. Durmadan arkadaşlarını arıyorlar ve her seferinde de bir film yapımcısıyla önemli bir randevuları olduğu için o anda rahat konuşamayacaklarını söylemenin bir yolunu buluyorlar. Gabriela, içeri çağrılan 4. kişi. Odadan çıktıklarında hiçbir şey söylemeyen ilk 3 adayın bakışlarından sonucu kestirmeye çalışmıştı. Ama ne olsa onlar da sevinseler de üzülseler de duygularını gizleyebilecek kadar oyuncuydular. Üçü de kararlı adımlarla kapıya doğru ilerlemişler ve sanki "Dert etmeyin kızlar, kaybedecek bir şeyimiz yok, rol benim" dercesine kendilerinden son derece emin, iyi şanslar dilemişlerdi. Kattaki duvarlardan biri siyah bir örtüyle kaplı. Yerde bir yığın elektrik kablosu ve metal başlıklı lambalar. Önüne beyaz bir örtü serilmiş bir tür şemsiye. Ses aygıtları, ekranlar ve bir video kamera. Odanın köşelerinde maden suyu şişeleri, metal çantalar, tripodlar, kağıt parçaları ve bir bilgisayar. 30 yaşlarında gözlüklü bir kadın yere oturmuş, Gabriela'nın portfolyosunu karıştırıyor. "Berbat," diyor başını kaldırmadan, "berbat." Gabriela ne yapacağını bilemiyor. Belki de duymazdan gelmeli. Ve bir köşede sigara üstüne sigara yakarak çene çalan teknisyenlerin yanına gitmeli ya da olduğu yerde kalmalı. Kadın "berbat bu," diyor yine. "O benim." Gabriela kendini tutamıyor. Kanın yarısını koşarak aşıp gelmiş, neredeyse 2 saat beklemiş, yine de hayatının tümden değişmek üzere olduğunu hayal etmiş. Artık bu tür hayallere gittikçe daha az kapılmasına ve eskisi kadar heyecanlanmamasına karşın ve artık kesinlikle daha fazla üzülmeye niyeti yok. Kadın gözlerini fotoğraflardan ayırmadan, "Biliyorum," diyor. "Bunlar sana bir servete mal olmuş olmalı. Millet böyle portfolyolar hazırlayarak, CV'ler yazarak, oyunculuk kursları açarak köşeyi dönüyor. Senin gibi kendini beğenmişlerin sırtından para kazanıyor. Bu kadar berbat olduğumu düşünüyorsanız beni neden çağırdınız? Berbat birini arıyoruz da ondan." Gabriela gülüyor. Kadın sonunda başını kaldırıp Gabriela'yı tepeden tırnağa süzüyor. "Giysilerin hoşuma gitti. Pespaye insanlardan nefret ederim." Gabriela yeniden umutlanır gibi oluyor. Kalbi daha hızlı atıyor. Kadın ona bir kağıt uzatıyor. "İşaretli yere git." Sonra ekibe dönüyor. "Şu sigaraları söndürün, camı da kapatın. Ses girsin istemiyorum." Yerde sarı bantla yapıştırılmış bir çarpı işareti var. Oyuncunun ışıklar ve kamera karşısında duracağı yeri gösteriyor. "Burası çok sıcak, terliyorum. Banyoya gidip biraz fondöten sürsem, biraz makyaj yapsam hiç değilse." "Tabii istediğini yapabilirsin ama geri döndüğünde kayıt yapacak vakit kalmamış olur. Bu Meret'i akşamüstüne kadar teslim etmek zorundayız." Odaya giren öteki kızlar da aynı soruyu sormuş ve aynı yanıtı almış olsalar gerek. "İyisi mi? Vakit kaybetmemeli." Gabriela cebinden bir kağıt mendil çıkarıyor. İşaretin bulunduğu yere doğru ilerlerken kağıtla yüzünü terini alıyor. Gabriela zamana karşı yarışarak kağıtta yazılanları okumaya çabalarken asistanlardan biri kameranın başına geçiyor. "Deneme çekimi 25. Gabriela Sherry, Thompson Ajansı." "25 mi?" diye içinden geçiriyor Gabriela. "Başla," diyor gözlüklü kadın. İçerisi sessizliğe bürünüyor. "Hayır, söylediklerine inanamıyorum. Hiç kimse durup dururken cinayet işleyemez." "Baştan başla. Erkek arkadaşınla konuşuyorsun." "Hayır, söylediklerine inanamıyorum. Hiç kimse durup dururken böyle bir cinayet işleyemez." "Senaryoda böyle bir diye bir laf yok. Bu senaryonun üstünde aylarca çalışan senaristin bu sözleri düşünmüş. Ama sonradan yararsız, yapay, gereksiz bulduğu için kullanmamaya karar vermiş olabileceği hiç aklına gelmiyor mu?" Gabriela derin bir soluk alıyor. Sabrından başka kaybedeceği bir şey yok. Artık elinden gelenin en iyisini yapacak. Sonra da çıkıp plaja gidecek ya da eve dönüp biraz uyuyacak. Akşamki kokteyllerde formda olmak için dinlenmeye ihtiyacı var. Tuhaf, tatlı bir rehavet çöküyor üzerine. Birden korunduğunu, sevildiğini hissediyor, yaşadığına şükrediyor. Kimse onu orada olmaya, bir aşağılanmaya daha katlanmaya zorlamıyor. Yıllardır ilk kez gücünün daha önce var olduğunu aklından bile geçmeyen bir gücün farkında. "Hayır, söylediklerine inanamıyorum. Hiç kimse durup dururken cinayet işleyemez." Sonraki satır. Kadın bunu söylemesine ne gerek var ki? Gabriel nasıl olsa devam edecek. "Bir doktora gitsek iyi olacak. Bence senin yardıma ihtiyacın var." Gözlüklü kadın erkek arkadaşın rolünü üstlenerek "Hayır," diyor. "Peki, doktora gitmeyelim öyleyse. Şöyle bir yürümeye ne dersin? Belki neler olup bittiğini anlatırsın bana. Biliyorsun, seni seviyorum. Bu dünyada seni düşünen hiç kimse yoksa bile ben varım." Başka satır yok. Yine bir sessizlik. Odaya tuhaf bir enerji doluyor. Gözlüklü kadın oradakilerden birine dönüp "Dışarıda bekleyen kıza gidebileceğini söyleyin," diyor. Bu, Gabriela'nın sandığı anlama mı geliyor? "Croissant bulvarının sonunda palmiye yolunun karşısındaki marinaya git. Tam 13.55'te bir tekne seni oradan alıp Bay Gibson'a götürecek. Videoyu ona hemen gönderiyoruz ama Bay Gibson birlikte çalışabileceği insanlarla tanışmak ister." Gabriela gülümseyiveriyor. "Birlikte çalışabileceği dedim. Çalışacağı demedim." Gabriela hala gülümsüyor. "Bay Gibson." 13.19. Müfettiş Savoy ile patolog arasında paslanmaz çelikten masanın üzerinde 20 yaşlarında çok güzel bir kadın yatıyor. Çırılçıplak ve ölü. "Emin misiniz?" Patolog paslanmaz çelikten lavaboya gidiyor. Lastik eldivenlerini çıkarıp çöp tenekesine atıyor ve musluğu açıyor. "Kesinlikle, uyuşturucudan eser yok. Öyleyse ne olabilir? Bu kadar genç bir kadın kalp krizi geçirmiş olabilir mi? Odada yalnızca akan suyun sesi duyuluyor. Patolog, hep apaçık olanı ortaya atarlar diye geçiriyor içinden. Uyuşturucular, kalp krizi. Ellerini uzun uzadıya yıkıyor, biraz gerilim hiç fena olmaz. Kollarına dezenfektan sürüyor ve otopside kullanılan malzemeyi çöpe atıyor. Sonra müfettişe dönüp cesedi incelemesini istiyor. Yok, iyice bakın, utanmayın. Ayrıntıları görmek işinizin bir parçası. Öyle değil mi? Savoy cesedi dikkatle inceliyor. Bir ara kızın bir kolunu kaldırmak için elini uzatıyor ama patolog engel oluyor. Dokunmanıza gerek yok. Savoy kızın çıplak vücuduna göz gezdiriyor. Hakkında epey şey biliyor artık. Olivia Martins. Annesiyle babası Portekizli. Son zamanlarda belirli bir işi olmayan, kanın gece hayatını hızlı yaşayan ve şu sıralar yakınlardaki bir emniyet merkezinde sorguya çekilmekte olan genç bir adamla çıkıyor. Genç adamın mahkeme kararıyla aranın evinde birkaç küçük THC, marihuanadaki etken halüsinojen madde, susam yağında eritilerek alındığında hiçbir koku bırakmayan ve sarılarak içilmesinden çok daha güçlü bir etkisi olan tetrahidrokanabinol şişesi bulundu. Evde ayrıca her birinde 1 gram kokain bulunan 6 zarf ve üstünde kan lekeleri bulunan bir çarşaf ele geçti. Çarşaf incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Genç adam muhtemelen küçük bir satıcı. Poliste kaydı var, 1-2 kez hapse girmiş ama hiçbir zaman şiddet uygulamaktan tutuklanmamış. Olivia ölüyken bile çok güzel. Siyah kaşları, çocuksu havası, göğüsleri. Savoy, hayır kendimi kaptırmamalıyım diye düşünüyor. Ben bir profesyonelim. Hiçbir şey göremiyorum diyor. Patolog gülümsüyor. Savoy onun kendini beğenmişliğine sinir oluyor. Uzman genç kızın sağ omzu ile gırtlağı arasındaki küçük morumsu, belli belirsiz bir izi işaret ediyor. Sonra kızın gövdesinin sol tarafında, İki kaburgasının arasındaki bir başka benzer izi gösteriyor Savoy'a. Sizi teknik ayrıntıları vermekle aydınlatmalıyım. Ölüm şah damarına ve karotis atar damarına baskı uygulanması sonucunda meydana gelmiş. Aynı anda benzer bir baskı belirli bir sinir ağına da uygulanmış. Ama o kadar ustaca uygulanmış ki vücudun yukarısının tümüyle felç olmasına yol açmış. Savoy hiçbir şey söylemiyor. Patolog bilgisini göstermenin ya da şaka yapmanın sırası olmadığını fark ediyor, kendini kötü hissediyor. Her gün ölümle uğraşıyor ve sabahtan akşama kadar cesetler ve yüzleri morarmış insanlar arasında çalışıyor. Çocukları babalarının ne iş yaptığını kimseye söyleyemiyorlar. Akşam davetlerinde anlatacak hiçbir şey bulamıyor. Çünkü insanlar ölümle ilgili konuları konuşmaktan nefret ediyorlar. Zaman zaman yanlış meslek seçtiğini düşünmüyor değil. Sözün kısası boğularak öldürülmüş. Savoy hala bir şey söylemiyor, hızla düşünüyor. Bir insan Kurasat Bulvarı'nın ortasında güpegündüz nasıl boğulabilir? Kızın annesiyle babası sorguda. Kızların o sabah satacağı malları alıp evden çıktığını söylemişlerdi. Aslında yasa dışı malları demek gerekirdi. Hiç vergi ödemedikleri için sokak satıcılarının satış yapmaları yasaktı. İyi de şimdi bunun ne ilgisi var diye geçiriyor aklından. Patolog bu vakadaki tuhaflık diyor, normal bir boğma vakasında her iki omuzda izler olur. Yani saldırgan kurbanın boğazını iki yandan yakalar. Kurban da kurtulmaya çabalar. Bu vakada kanın beyne gitmesi tek bir elle, hatta tek bir parmakla engellenmiş. Başka bir parmak da vücudu felç ederek kızın karşı koymasını engellemiş. Bu çok ince tekniği ve insan vücudu konusundaki ayrıntılı bilgiyi gerektirir.